Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, bugün yeni bir konuyla karşınızdayız. Konumuz nebilere yüklenen olağanüstü özellikler. Şimdi şunu sık sık tekrarlıyoruz, biliyorsunuz. Allah-u Teala Araf suresinin 30. ayetinde insanları ikiye ayırıyor. Birisi diyor ferikan hede ve ferikan hakka aleyhimut dalale. Bir grup Allah-u Teala'nın yolunu kabul ettiği, bir grup da sapıklığı hak eden kişilerdir. Bir grup Cenab-ı Hak doğru yolda olduğunu onayladığı kişiler oluyor. Diğer grup da Allah'ın sapık saydığı kişiler. Allah'ın sapık saydığı kişiler nedir? اِنَّهُمُ اتَّخَذُ الشَّيَاط۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'la kendi aralarına şeytanları evliya olarak koyarlar. Şeytan ne? Yani kendilerini saptıran, kendilerini yoldan çıkaran şeyleri evliya olarak koyarlar. Evliya yani kendilerine daha yakın. Allah'a daha yakın, kendi dostları, kendilerini koruyan, kollayan kimseler. İşte veli kelimesini hepimiz velisi olduğumuz çocuklar sebebiyle biliyoruz. İşte okulda okuyan bir çocuğun velisi oluyoruz. Onunla ilgili herhangi bir problem olduğu zaman okul müdürü bizi arıyor ya da öğretmen bizi arıyor. Ve gidip problemini çözmeye çalışıyoruz. İşte burada da bu insanlar Allah'la kendi aralarına bir takım veliler koyarak Allah'la ilgili çıkan, yok bu kişilerle ilgili çıkan problemi bu veliler Allah'ın huzurunda çözüyorlar. Dolayısıyla bunlar ahirette şefaat ediyor. Yani Allah'ın yanında bunları koruyorlar. Aynen öğretmenin, velinin öğretmene karşı ya da okul idaresine karşı öğrenciyi koruması gibi. Onların koruması altındalar. Peki, kendisini o şekilde düşünüyor da ne diyor kendisine? وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ Kendilerini doğru yolun ortasında hesap ederler. Yani bunlar Allah'la kendi aralarına veliler koyanlar asla kendilerini sapık saymazlar. Şimdi mesela okuldaki bir öğrenciyi düşünün. Siz öğrencinin velisisiniz. Eğer veli güçlüyse, okul idaresi de veliye değer veriyorsa o zaman öğrenci çok şımarık hareketler yapabilir okulda. O şımarık hareketler yaptığı zaman okul idaresini yok saymaz. Ama müdür herhangi bir şey söyleyecek olursa arkadaşlar diyor, müdür ne derse desin. Benim babam onları o işleri hallederdir. Şimdi işte bu da şirk mantığıdır. Allah'la kendi aralarına koydukları şeylerin kendilerini kurtaracağını düşünürler. Hele güçlü olur. Allah bunu kırmaz. İşte müdür benim babamı kırmaz. Babam ne derse müdür ona evet der. Tıpkı aynı mantıkla bakarsınız ki işte bizim efendiyi Allah kırmaz. Ya da daha çok işte bizim araya koydukları tanrılar vardır. Onlar ama ona tanrı da demezler. Yani öyle işte Allah veli derler, evliya derler. Niye? Mesela şimdi yine ilkokuldaki çocuğu düşünün. Çocuk bir kere babam beni çok severdir. Ne oluyor? Babamla aram çok iyidir. Peki müdür de babamı çok sever. Müdürle babamın arası da iyidir. Beni tanısa ne olur, tanımasa ne olur? Dolayısıyla benim bütün işlerimi babam görür. İşte araya koydukları evliya da onlara göre bu Allah katında çok değerlidir. Zaten bana karşı da çok merhametlidir. Onun için problem değil. Biz ne yaparsak yeter ki ben Mesela ben babamı küstürmeyeyim, gerisi kolay. Bunlar da ben araya girin o evliyayı, o veli olan kişiyi küstürmeyeyim. Onlar ama iyi olsun, gerisi kolay derler. İşte bütün şirk mantığı budur. Yani burada dikkat ederseniz o çocuk okul idaresini dışlamıyor. Son karar merciğinin okul idaresi olduğunu biliyor. Ama okul idaresinin babasını kıramayacağını düşünerek istediğini yapıyor. İşte müşrikler de öyledir. Hiçbir müşrik Allah'ı dışlamaz, yok saymaz. Allah her zaman var ve bir kabul eder, iki demez hiçbir zaman için. Yani bu okulda kaç tane müdür var diye sorsanız iki tane müdür demez hiçbir öğrenci. Bir tane müdür vardır. Allah bir tanedir, vardır. Ama ne oluyor? Bu araya koydukları evliya kendilerine Allah'tan daha yakın. Dolayısıyla ama Allah'a da kendilerinden daha yakın. Bu arada kendi aralarının işlerini görüyorlar. Şimdi bu çok temel bir mantık. Ve kesinlikle kendilerini Allah doğru yolun ortasında kabul ederler. Şimdi dikkat edin, siz abdestlisiniz, namazlısınız, Cenab-ı Hak'tan korkuyorsunuz, araya hiçbir şeyi koymuyorsunuz. Her gün okuduğumuz Fatiha suresine uygun olarak İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in diyorsunuz. Yani ya Rabbi, kulluğu yalnız sana yapar, yardım yalnız senden isteriz. Biz yalnız sana boyun eğer, yalnız senden yardım isteriz dediğiniz an, sizi kendisine boyun eğdirmek isteyen o aracılar ve onların etrafında kümeleşen insanlar sizden son derece rahatsız olurlar. Yani şöyle düşünün, birisi var ki araya hiçbir şey sokmuyor. Okulda yani bir öğrenci son derece dikkatli davranıyor. Hiçbir şekilde bir yaramazlık yapmıyor. Derslerine çalışıyor. Bütün görevlerini yerine getiriyor. Dolayısıyla bu iyi. Ama bu çocuk okul idaresine ve öğretmenlerine karşı tavırlarında yanlış yapmamaya gayret gösterir. Onun için okulda en beğenilen öğrenci olur. Şimdi yalnız Allah'a kul olurum, yalnız Allah'tan başkasına asla kul olmam diyenler de gerçekten öyle yaparlarsa Cenab-ı Hakk'ın beğendiği insanlar olur. Ve bunların en çok korktukları şey Allah'a karşı yanlış yapmak olur. Günah işlemek olur. Onun için takva, yani kendisini korumaya çalışır. Takva kendini korumak demektir. İşte takva üzere olanlar, müttaki olanlar, kendini koruyan insanlar korkarlar. Acaba yanlış bir şey mi yapacağız? Ama öbürleri korkmaz. Ya boş ver, nasıl olsa bizi kurtaracak birileri var derler. Ama ikisi de Cenab-ı Hakk'ı şey yapmaz. Ama birisi Allah'ı ikinci sıraya atar, öbürü birinci sıraya alır. Allah'ı birinci sıraya aldığı zaman aman yanlış bir şey yapmayayım der. Direkt Allah'ın emir ve yasaklarına bakar. Allah ne demiş ona bakar. Ama öbürü Allah'ın ne dediğiyle fazla ilgilenmez, araya koyduğu aracılara bakar. Mesela şimdi Ali İmran suresinde 23. ayette Allahü Teala şöyle diyor. Yani bunu yapanlar tabi illa sıradan insanlar değil. Bak, burada en üst seviyede olan insanları söylüyor. Diyor ki: "Elem tara ilellezine utu nasiben minel kitab." Kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olanları gördün mü diyor. Onlara bir baktın mı? Onların durumunu bir düşündün mü? Yani Kur'an-ı Kerim okumuşlar, Arapçasını okumuşlar, ayetleri biliyorlar, güzel ezbere de okuyorlar, hafızlar, efendim namazda bir sayfa iki sayfa rahat rahat okuyabiliyorlar. Yani dışarıdan baktığın zaman hiç problem yok, ama Allah'la kendi aralarına bir başka şeyler koyuyorlar. Mesela o başka şeyler ne? Diyelim mezhepleri koyuyorlar Allah'la kendi aralarına. İşte Allah bir şey diyor. Tamam ama kardeşim, bir de bir bakalım. İşte bu Hanife ne diyor? İmam Şafii ne diyor? Falan ne diyor? Ya güzel de biz bunlara mı hesabı vereceğiz? Dediğin zaman sinirlenirler, kalkar giderler. Peki şu ayet konusunda ne diyorsun diye ayet okuduğunuz zaman Dinlemezler. Bak diyor ki Allahü Teala aynen yani bugün bizi izleyenler ve buraya gelmiş olanlar gayet iyi bilirler. Bugün insanlara Allah'ın kitabını okuduğunuz zaman ya sizi dinlemiyor ya bir takım işte böyle gereksiz laflar söylüyor ya da çekip gidiyorlar. İşte Allahü Teala diyor ki burada elem tera illezine utu nasiben minel kitab. Kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olanlara bakmadın mı? Durumlarını düşünmedin. Baksana ne yapıyorlar bunlar? Yud'avne ila kitabillah. Allah'ın kitabına çağrılırlar. Gelin bakın siz işte. Allah'ın kitabına inanıyor musun? Tabii. Ne demek? Kitaba inanmamak olur mu? Sen ne demek istiyorsun? Öyle şey mi olur? De bir yüksek sesle. Tamam peki. Gelin Allah'ın kitabına göre hareket ederim. لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ aralarında bu kitap hükmesin, bu kitap bizim aramızda hakem olsun dedikleri zaman ثُمَّ يَتَوَلَّا فَر۪يكُمْ مِنْهُمْ bakarsınız onlardan bir grup yüz çevirmiş. Bana ayet okuma ya. Yani şimdiye kadar o kadar insanlar geldi geçti onlar bilmedi de sen mi biliyorsun? Yahu kardeşim bana gelin diyorsam bu itiraz yerinde. Ama bak sen Kur'an-ı Kerim bilen birisin. İşte şu ayet. Gel ayetlere bakalım. Ne yapıyor? Yüz çeviriyorlar. Bak şimdiye kadar hiç kimse bilmedi de sen bildin sözü olayı saptırma hareketidir. Tıpkı iblisin yaptığı gibi. Allah iblise diyor ki sana emrettiğim halde secdeyi niye etmedin? Secde etmenin engeli ne oldu? Cevabı secde temelinde vermesi gerekirken ben daha hayırlıyım diyor. Ya sen bir daha iyisin. Sen neden yaratıldın? O neden yaratıldı diye soru sormuyoruz ki. Soru o değil. Sen ateşten mi yaratıldın? Çamurdan mı yaratıldın? Soru değil. Soru niye secde etmedin? Şimdi aynı. Bakın iblis mantığı aynı devam eder. Hep işte çağırıyorsun diyorsun ki gel. Bak sen ayetleri biliyorsun. Allah'ın kitabını Arapça biliyorsun. Gel. Allah'ın kitabı aramızda hakem olsun. Bak Allah şöyle diyor. Dediği an hemen olayı başka tarafa çevirir. Çünkü bilir ki orada söyleyecek sözü yoktur. Kendi sistemi çöker. Bakarsın üstün meyetevella ferikum minhum bir grup böyle sırtını çevirir hemen geri çekilirler. Bana ayet okuma derler. Niye? Çünkü o araya koydukları aracılardan dolayı eminler. Belki bir ennehum galu lentemessenen nar illa yamen ma'dudat. Derler ki ya cehenneme girsek birkaç gün girer. Cezamızı çeker çıkarız. Peki güzel de bunun delili ne? Nerede gördünüz bunu? Hem Allah'ın ayetini görmezlikten geleceksiniz. Ondan yüz çevireceksiniz. Hem de cehenneme gidip birkaç gün kalıp çıkacaksınız. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُ يَفْتَرُونَ İftira ettikleri şey dinleri konusunda kendilerini aldattı. Nedir iftiraları? Mesela bugün siz Kur'an-ı Kerim'e çağırdığınız zaman Kur'an'ın alternatifi olarak sizi neye çağırırlar? Bakalım sünnette ne diyor Resulullah? Yahu sen müşrik misin? Allah başka bir şey, Resulullah başka bir şey der mi? Allahü Teala Maide suresi 68. ayet olacak galiba. Resulullah diyor ki ya eyyur Resul. Ey Resul yani ey Muhammed. Belliğ ma unzile ileyke min Rabbik. Rabbinden sana indirilen neyse sen onu tebliğ et. Fe illem tefal fe ma bellagte risaletehu. 67 mi? Tamam Maide 67'ymiş. Bunu yapmazsan Allah'ın elçilik görevini yerine getirmiş olmazsın. Nedir? Yapacağı ne? Sana indirilen neyse onu tebliğ etmek. Sanki başka bir şey yapıyor. Bir de oradan hikmet çıkarmak, doğru hükümler çıkarmak. Hemen getirin. Bir alternatif ortaya konuyor. Şimdi bak burada bu öyle bir şey olmuştur ki Allah bir şey söylüyor, Resulullah başka bir şey. Mesela bugün mezhepler var. Mesela İmam Şafii var. Geç mezheplerin biliyorsunuz yani hiçbirisinin ileri tutar tarafı yok da ama hadi bir örnek olsun diye İmam Şafii ver bakalım şeyini. Bakın şurada İmam Şafii'nin Er-Risale diye çok meşhur bir eseri vardır. Yani usulü fıkıh, yani fıkıh metodolojisi diyelim, konusunda ilk eserlerdendir. Ve son derece önemli, önem verilen kitaplardandır. Şimdi burada şey yapıyor. Diyor ki mesela, Resulullah'ın sözü neyse, yani Allah'a itaat neyse, Resulullah'a itaat de odur diyor. Hatta orada bu Türkçe tercümeleri vardı. Şimdi buradan tercüme edersek zaman alır, çünkü konuşacağımız çok şeyler var. Diyor ki, Allah demiştir ki, Ati'ullah ve ati'ur Resul. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. O zaman bak, Muhammed'e, Allah'a itaat gibi Muhammed'e de itaat gerekiyor. Şimdi müthiş bir saptırma. Ya güzel de Allah diyor ki, ey Resul, benden indirilen neyse onu tebliğ et diyor. Sen Allah'la görüşüyor musun? Hadi Allah'a itaat edeceğim, tamam. Güzel de ne söylüyor? Allah'la görüştün mü? Gelip de diyesin ki Allah benden şunu istedi. Allah bir elçi göndermiş. Allah'a itaat etmek, ancak onun elçisine itaat etmek de mümkündür. Çünkü Allahü Teala ne diyor? وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاءَ اللّٰهِ. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yani ama o bunların hepsini değiştiriyor. Nebi kelimesiyle Resul kelimesinin yerlerini değiştiriyor. Resul'e Kur'an-ı Kerim'deki anlamı vermiyor. Ondan sonra da diyor ki, İstersen orada kısaca bir oku, yani çok daha çabuk olur.
Sizin gösterdiğiniz kitabın 79. sayfasından başlıyor ve devam ediyor. Diyor ki, Allah'ın elçisinin sünneti Allah adına onun özel ve genel hükümlerdeki muradını açıklar.
Bak, Allah adına. Allah adına açıklıyor. İşte araya konulan şeyler, mesela bizim efendi Allah'ın emrine aykırı bir şey söylermiş, mümkün mü? İşte Allah adına. Ya Allah indirdiği kitapla şey yapıyor. Devam et.
Zaten Allah sünnet ile hükmetmeyi kitabı ile eş tutmuş ve sünneti kitaba bağlamıştır. Bunu yarattıkları içinde bu elçiden başkası içinde yapmamıştır. Dedikten sonra o itaatle ilgili ayetleri sıralıyor.
Bak, yarattıkları içerisinde ve de orada da hikmeti delil getiriyor. Yarattıkları içerisinde bu elçiden başkası içinde yapmamıştır. Ona hikmeti vermiştir diyor. Ya Allah aşkına, sen hiç Allah'ın kitabını okumadın mı? Bütün nebilere hikmet verdiğini Allah söylemiyor mu Ali İmran 81'de? Ya demiyor mu ki, وَاِذَا خَدَ اللّٰهُ مِيْتَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا اَتِيَتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ Allah nebilerden kesin söz aldığı zaman size kitap ve hikmet veririm de, devam ediyor. Allah bütün nebilere hikmet veriyor. Hikmeti sadece nebilere değil ki, nebi olmayanlara da verir. Lokman mesela Allah'ın nebisi değil ama Lokman'a da hikmet verdiğini söylüyor. Şimdi diyor ki, bunu bu nebiden başkasına verme diyerek ayeti okuyor. İstersen evet, o ayette bir oku orada.
Tabii. Okuduğu ayetler mesela Ahzab suresinin, yani 33. surenin 36. ayetinde وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ.
Yok, hikmetle alakalı bir ayeti delil getiriyordu orada.
Sonra يَا يُلَّذِنَا مَنَا اَطِعُوا اللّٰهَ وَاَطِعُوا الرَّسُولَ وَاَوْلِ اَمْرِ مِنْكُمْ Bunu şey yapıyor.
Sonra, yani bak, diyor ki Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdi mi? Bir mümin erkek ve mümin kadının o konuda tercih hakkı yoktur. Orada muhatap Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Başkası değil ki o ayette. Evet. Çünkü niye? Allah Zeynep'le evlenmesini istiyor. Resulullah da istemiyor. Çünkü evlatlığının kızı. Dedikodu olur. Bak, Resulullah, Allahü Teala diyor, bak ben emir verdiğim zaman öyle şey yok, yapacaksın. Ama bunu tam terse çevirerek, zaten o ayetler öyle bir saptırılmıştır ki, o ilgili ayetler. Şimdi tam terse çevirerek, işte Allah ve Resulü, Allah başka bir şey söylüyor, Resulü başka bir şey. Halbuki Resul Allah'ın elçidir. Elçi kendisine verilen emirden başkasını söyleyebilir mi? Kaç tane ayet var. Şimdi bir de hikmetle ilgili vardı. Yani şeyde bu hikmeti esas alarak, hikmet de sünnettir diyor. Mesela bakın sünnet.
Şöyle, tamam. O elinizdeki kitabın 104 ve 105. sayfasında diyor, tamam, ki hikmet sünnettir. O nebimize Kur'an gibi vahyedilmiştir.
Kur'an gibi var.
Sünnetle Kur'an eş değerdedir.
Bak hikmet ve bu Nebi'den başkasına verilmemiştir dediği hikmet. Ya kardeşim hiç okumadın mı ayetleri? Hiç Kur'an okumadın mı ey Şafii? Bütün Allah sadece Nebilere değil, Nebi olmayan Lokman'a da verdiğini söylüyor. Ayrıca her insana da Bakara 269'da yu'til hikmete men yeşâ diyor. Yani gereken çalışmayı yapan Allah hikmeti verir diyor. Ve Resulullah da hikmeti ümmetine öğretmekle görevli. Peki hikmet Resulullah'a indirilen bir vahiy ise, bir daha okur musunuz cümleyi?
Evet. İmam-ı Şafii hikmetin sünnet olduğu görüşündedir. Onun Nebimize Kur'an gibi vahyedildiği kanaatindedir. Ve böylelikle sünnet ile Kur'an'ı eş değerde görür.
Diyor ki hikmet Resulullah'a yapılan vahiy. Peki vahiy vahyedilmesi, bir vahiy, Resulullah'a vahiy geliyor melekle değil mi? Peki bu öğretilebilir mi birisine? Sen de benim gibi yap, sana da vahiy gelsin. Böyle bir şey olur mu? Ya Allah diyor ki يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. Onlara kitap ve hikmet diyor. Kitap indiriliyor. Hikmeti kitaptan nasıl yararlanılacağıdır. Ve şimdi ve İslam ulemasından kime sorarsan sor, sünnet, şey, hikmet nedir? İmam Şafii'nin bu sözlerini söylerler. Hikmet sünnettir. Niye İmam Şafii? Peki Resulullah'a gelen bir başka vahiydir. Kitabın bir başka şeyi, kitap gibi bir şeydir. Öyle anlatmıyorlar.
Bunun bir sonraki adımında da hocam, bunlar iki ayrı kaynak olduğu için Kur'an'ın sünneti nesedip yürürlükten kaldıramayacağını.
Tabii işte burada da öyle diyor. Diyor ki aralarında saldırmazlık anlaşması var. Sen benim işime karışma, ben senin işine karışmayacağım. Nedir? Kitap sünneti, sünnet kitabı neskedemezmiş. Peki neskhetme dedi ne diye yürürlükten kaldıramazmış. Peki bunlar ne elde diyor ki neskheder dersek Allah göstermesin. Rejim cezası elden gider. Çünkü Kur'an'da rejim yok. Onu dedikten sonra bir uydurma hadisle 3 tane ayeti neskhediyor şu kitapta. Niye Kur'an sünneti neskedemiyor da sünnete 3 tane ayet neskettiriyorsun hemen arkasından? Dünyanın en zor işi yalan söylemektir. Bir tane yalan söyledin mi arkasından dünya kadar yalan söyleyeceksin ki azıcık tutarlı olasın. Kolaydı hemen bir yerden şey yapıyor. Ama bizim İslam uleması dediğimiz insanlar ezbere alıştırıldıkları için hiçbirisinde sorgulama yoktur. İmam Şafii Hazretleri böyle demişse Allah'ın kitabından daha önemlidir. Biz kitabı onun kadar anlayabilir miyiz? Vay be! Şimdi bugün bir de sünnet diye bir kavram icat etmişlerdir. Resulullah da bu o manada yok, ashab da yok. Yani Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de değişmez kanun, yani elçi gönderdiği toplumlarda uyguladığı kanun diye tanımladığı şeye Resulullah'ın sözleri olarak anlam vererek kaydırmalar yapılmış ve bugün herkes ittifak etmiştir. Şimdi ona itaat, Allah'a itaat gibidir. Onun da şeriat koyma yetkisi vardır. İhtilaf var mı bu konuda?
Yok.
Ya onun için bakın Kur'an'da olmayan o kadar çok şeyler oluşturulmuş ki burada aslında kendilerine yaraşmışlardır. Hele şey yapsın, orada bir kafa karışıklığı yaptıktan sonra kendi kafalarına göre sistem oluşturmuşlardır. Bakın mesela bir de faizi örnek veriyor İmam Şafii. Faiz konusu da diyor. Allah ben haram kıldığım her şeyi ayrıntılı olarak açıkladım dediği halde faiz konusunda İmam Şafii der ki mücmeldir. Yani mücmel anlaşılmaz. Ancak vahiy ile anlatılırsa anlarız. Vahiy ile anlatma dediği de şey, hadis. Şimdi ondan sonra bir şey faiz sistemi kurmuştur. Para altın ve gümüştür o sisteme göre. Altın ve gümüş dışında para olmaz. Faiz. Bugün altın ve gümüş var mı para olarak? O zaman işte bankacılık çok rahat bir şekilde yapılır, ne var ki? Ve bugün öyle bir hale getirmişlerdir ki, öyle bir haldedir ki bugün şeyler Müslümanlar, bu mezheplerin tamamına göre bakın. Bizim Ticaret ve Faiz kitabını okuyun görürsünüz orada. bu mezheplerin tamamına göre faiz olmayacak bir biçimde faizli bir banka kurup dünyanın en rahat bankası olarak çalıştırmak mümkündür. Allah ve Resulü ile savaş diyecek Cenab-ı Hak bir taraftan mı? Niye? Çünkü sistem çökertilmiştir. Şimdi burada ne oluyor? Peki, baştan Allah'ın elçilerine, nebilere itirazlar yapılıyordu. Her toplumda itiraz yapılıyordu. Bugün bakın, o nebilere yapılan itirazlar, bugün bizde hepsi kabul edilip, Cenab-ı Hakk'ın, Allah kabul etmemiş ama Allah ne biliyor? Haşa. Ben şunu söylüyorum artık. Ya şu ulema Allah'tan bir randevu alsın. Neyi tartışacaklarını önce de bildirsin de gitsin yanlışlarını anlatsınlar da bir daha bir tane daha kitap indirsin de düzelsin. Ya bu ne biçim din anlayıştır Allah aşkına ya? Bu ulema derken Sünni ve Şii bütün mezhepleri %100'ünü kastediyorum. Bir tane istisnasını görmedim şimdiye kadar. Hiç kusura bakmasınlar. Bu işin ne kadar zor olduğunu herkes bilir herhalde değil mi? Her defasında hadi buyurun. Çıksın da konuş, çıksınlar da konuşalım diyoruz. Hiçbir tane gelen var mı? Çünkü herkes bilir. Niye? Çünkü bu ayet okuduk. Onları Allah'ın kitabına çağırdığınız zaman ne yaparlar? Sümme yetevelle ferikum minhum ve hum muridun. Onlardan bir grup yüz çevirir ve geri çekilirler. Niye? Ateşte yansak yansak birkaç gün yanarız. Peki size bir şey sorayım. Siz hiç bugünkü hocalardan birkaç günü bırak, birkaç saat dine bile cehenneme gireceğini kabul eden bir tane adama rastladınız mı? Var mı hiç rastladınız mı? Bunlar cehennemin semtine bile uğramayacaklarından eminler. Onun için çok rahatlar. Sanki haşa Allah kendileridir. Sanki kendileridir. Bir de millete diyorlar işte din bu. Ondan sonra niye İslam alemi böyle? Şimdi bakın, şeyde eskiden beri nebilere nasıl, sen onu anlatacaktın değil mi? Yani nasıl şey yapmış? Senden mi? Ha, sen anlat bakalım. Yani toplumda, bakın tekrar edeyim, Allah'la kendi aralarına bir aracı koyup, Allah'a da yakın, kendilerine de yakın ama Allah'a güven olmaz, ne yapacağı belli olmaz, işi düzeltecek şey. Yani böyle araya aracı koyarak inananların tamamı müşrik ama kendilerini doğru yolun ortasına kabul ederler. Şeye göre, Araf 30'a göre doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'a kulluk edip başka aracı koymayan kişilerin hepsi mümin ama bunlar korkarlar. Acaba yanlış mı yapıyoruz diye. Onun için sürekli dikkatli olmaya çalışırlar. Öbürler umurunda değildir. Evet şimdi buyurun bakalım. Bütün nebilere tarih boyunca bu temel üzerinden ne gibi itirazlar olmuş?
Evet, geçen hafta cumartesi günü yaptığımız derste tarih boyunca nebilere gösterilen tepkiler konusunu işlemiştik. Aslında bu hafta geçen haftanın bir devamı olacak okuyacağımız ayetler açısından. Dersimizin başlığını da nebilere yüklenen olağanüstü özellikler olarak belirledik bugün. Çünkü ayetlerden anladığımıza göre insanlar nebileri kendileri gibi bir beşer, etten kemikten insan olmalarını pek kabule yanaşmamışlar. Yani diyorlar ki yani sizin bizden ne farkınız var ki? Siz de bizim gibi etten kemikten insanlarsınız, yiyorsunuz, içiyorsunuz, çarşıda pazarda dolaşıyorsunuz falan. Size uyup şimdi her şeyimizi mi bırakacağız? Geçen hafta hep atalar kültürüne bir dikkat çekme ayetlerini okumuştuk. Yani hep diyorlardı ki biz size değil atalarımızı bulduğumuz yola uyarız. Bizi vazgeçiremezsiniz o sağlam geçmişimizden. Bugün bu sefer onların şahsını bu sefer şey yapacaklar yani. Yani daha iyi, daha güzel, acayip şeyler ortaya koyan, durduk yere habire mucizeler üreten, habire olağanüstülükler gösteren biri olsaydın hani belki o zaman inanırdık diye bir mazeret belirliyorlar. Bununla ilgili hem genel hüküm ifade eden ayetler var Kur'an-ı Kerim'de hem de nebiler özelinde birkaç farklı ayet var. Ben onlardan birkaç tanesini aktarmak istiyorum. Birinci misal olarak İsra suresinin yani Kur'an-ı Kerim'in 17. suresinin 94 ve 95. ayetlerini okumak istiyorum. Burada aslında 90. ayetten itibaren Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Mekke müşriklerinin bir takım beklentileri anlatılıyor ondan. Yani biraz sonra onu Fatih Hocam ayrıntılı okuyacak. Gelip işte abire bir olağanüstülükler göstermesini bekliyorlar. Ya sana inanmamızı istiyorsan işte uç, kaç, şunu yap, bunu yap falan, hep böyle anormal beklentiler. Cenab-ı Hak onu anlattıktan sonra 94. ayette hani bu beklentilerin sadece Mekke müşriklerine has olmadığını, bunun inanmayanlar tarafından hep mazeret olarak ona sürüldüğünü 94. ayette şöyle bizlere beyan ediyor. Diyor ki: Estaizu billah ve ma mena'a nase en yu'minu iz ca'ahumul huda. Kendilerine bir rehber, bir kılavuz, bir kitap, bir resul, bir nebi geldiğinde insanların inanmalarına engel hep şu olmuştur: İlla en kalu, şöyle demeleri olmuştur. Yani o engeli Allah çıkarmış değil, kendileri engel olarak hep onu öne sürmüşler. Ne o? İlla en kalu ebe'athallahu beşeran rasula. Hep demişler ki ya Allah bir beşeri mi bize elçi olarak gönderdi? Niye bizim gibi? Yiyor içiyor, bizden mi farkı yok? Ya ne olmalı? Melek göndermeliydi bize. Şimdi böyle demelerinde bir sebebi var. Çünkü beşer elçi gelmiş olması onun yaptığı her şeyin muhatapları tarafından da yapılabilir olduğunu gösteriyor. Model Allah diyor ki çünkü onun gibi yapın. Ama bunlar melek bekliyorlar ki yarın öbür gün desinler ki ya Rabbi ya o melek o bizim gibi değil ki. Biz etten kemikten de biz onu nasıl örnek alalım? Böyle sıvışacaklar aradan yani. O yüzden beklenti farklı. Ama Allah ne diyor bir sonraki ayette? Kul, sen de ki onlara levkâne fil ardı melâiketun yemşûne mutmainnîne lenezzelnâ aleyhim minessemâi meleken rasûlâ. Ya tamam, yani melek bir elçi göndeririz ama yeryüzünde gezip dolaşanlar melekler değiller ki. Yani siz insansınız, beşersiniz, o yüzden size kendi cinsinizden elçi yolluyorum. Meleklere elçi yollayacaksam melek cinsinden yollarım. Herkese kendi cinsinden. Yani yeryüzünde gezip dolaşanlar melekler olsaydı tabii ki onlara da gökten elçi olarak melek yollardık. Ama madem ki siz insansınız, en doğalı size kendi cinsinizden elçi göndermek. Ve tarih boyunca da hep böyle olmuş. Ama insanlar onu inanmamalarının önüne hep bir engel olarak çıkarmışlar. Yakıştıramıyorlar yani kendileri gibi bir elçinin, bir insanın elçi olmasını.
Yani o elçiler diyor mu ki biz ne diyorsak ona uyun? Öyle hayır, mi diyorlar yoksa ki Allah ne diyorsa
her
ona uyun?
Her zaman Allah'a çağırmışlar.
Onun için aynen işte iblis gibi yani hemen
hemen saptırma.
Saptırma.
Hemen saptırma.
Hemen saptırma.
Yine bunu ifade eden başka bir ayet-i kerime daha var. Tegabun suresi, bu sefer Kur'an-ı Kerim'in 64. suresi. Bunun 5 ve 6. ayetleri. Cenab-ı Hak buyuruyor, diyor ki burada: Elem ye'tikum nebe'ul lezine keferu min kabl. Hani bu ayetlerin indiği dönemde muhataplara diyor ki ya onlara daha önceki bu ayetleri görmezlikten gelenlerin haberi ulaşmadı mı? Ulaştı. Fezâku vebâle emrihim. Onlar kendi yaptıklarının sonucunu tattılar. Yani Allah durduk yere onlara azap etmedi. Onlar cezayı hak ettiler. Allah da onlara cezayı verdi. Böyle hum azabun elim. Can yakıcı bir azap var onlara. Ne yaptılar peki? Niye cezayı hak ettiler? Zalike bi ennehu. Şundan dolayı. Kânet te'tihim rusuluhum bil beyinat. Elçileri onlara açık delillerle geldiler. Dediler ki bakın bunlar Allah'ın ayetleri. Onlar ne dediler buna karşın? Fekalu ebeşerun yehdunena. Allah Allah. Bizi bir beşer mi doğru yola erdirecek yani? Bizi doğru yolu bir beşer mi gösterecek bizim gibi?
Şimdi bir de bir şey var yani bugün bir de kurumsallaşma denen bir olay var. Lan biz mesela bak mesela Diyanet o kadar ayetler anlatıyoruz. Allah'ın indirdiği ayetler.
Ne diyorlar?
Onların efendim rasat yaptık dedikleri yere evet. Yani yapmadığımızı bırakmadık.
Şaz görüş.
Ya yok şaz görüş değil.
Şaz bile mi?
Değil aslında. Hı. Ya biz koskoca Diyanetiz yani bir Süleymaniye Vakfı'na mı uyacağız?
Bir iki kişi.
Bir iki kişiye. Hı. Ya biz sizi bize mi çağırıyoruz? Ay bakın laf aynı laf.
Aynı hiç değişmiyor.
Hiç değişmiyor.
Hiç değişmiyor. Ebeşerun yehduna. Yani bir kişi birkaç kişi ya, mi bize gösterecek?
Onlar mı kaldı bize yol gösterecek?
Aynen öyle. Türkçesi tam olarak bu.
Evet.
Ebeşerun yehdûnena. Ya bir kişi mi bize yol gösterecek? Fekeferu. Dolayısıyla o bir kişiyi ve onun getirdiği delilleri görmezlikten geldiler. Ve tevellev. Gerisin geriye döndüler. Vestağınallah. Ve ne diyelim buna? Yani Allah, yani Allah Teala da onların, hani onlara bir ihtiyaç duymadığını her halükarda göstermiş oldu. Yani, onları yok ederek.
Yani rasulleri, evet, onların sıkıntısından kurtardı. Hamdolsun. Yani gerçekten öyle.
Evet.
Yani yine şimdi, bak şimdi, evet, mesela işte şey yapılıyor. Deniyor ki kardeşim, bakın Allah'ın ayetine uyarım. Hadi bakalım. Bu defa ne yaptılar? Ne diyorlar şimdi? Bak Ramazan geliyor, tekrar söylememiz lazım. Televizyona bir resim çıkardılar. İşte biz bir gözlem yaptık. Ya böyle bir şeyin olması ilmi olarak mümkün değil. Ama bir astronomi profesörünü çıkarıp da milleti kandırmak kolay. Ondan sonra çıplak gözle görülmesi gerektiğini de insanların gözünden uzaklaştırmak için ayetin anlamını değiştirdiler. Bugün bak meallere koydular. Ne diyor Cenab-ı Hak? وَكُلُوا وَشْرَبُوا, yiyin için. Sahur yemeğini yiyorsunuz. Yemeğe içmeye devam ediyorsunuz. Bir taraftan da gözünüz ufukta. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ, size göre. Diyanete göre değil. Size göre. Net bir şekilde ortaya çıkıncaya kadar. اَلْخَيْتُ الْاَبْيَطْ, o beyaz hat şeydeki, ufuktaki. Nel hayti lesvet, altta bulunan siyah hattan net bir şekilde ayrılın dedilinceye kadar. Yani bunlar ne yaptılar? Size göreyi kaldırdılar. Çünkü kendilerine göre olacak. Evet.
Evet.
Ayetin mealinden kaldırdılar. Yani.
Yine benzer ayet-i kerimeler İbrahim suresinde de var. 14. surenin 9, 10 ve 11. ayetlerinde. 9. ayette Cenab-ı Hak buyuruyor, diyor ki onlara, اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَاُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلُكُمْ, hani sizden öncekilerin haberleri size ulaşmadı mı? قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذ۪ينَ مِنْ بَعْدِهِمْ, Nuh kavminin, Ad kavminin, Semud kavminin ve ondan sonrakilerin haberleri size gelmedi mi? ki لَا يَعْلِمُهُمْ اِلَّا اللّٰهِ, ooo sayıları da, onların başına gelenleri de Allah'tan başka da kimse bilmez. Ne oldu peki? İşte onlara elçiler geldi, onlara karşı bir takım şeyler yaptılar. Bir sonraki ayette bugünkü ders konumuzla ilgili bir ifade var. Elçilere diyor, kâlet rusuluhum e fillâhi şekkün fâtırı semâvâti vel ardı. Gökleri ve yerleri yaratan Allah konusunda herhangi bir şüphe mi var? Bu konuda bir şüphe olamaz. Siz de biliyorsunuz gayet iyi. Dolayısıyla Allah ne yapıyor? Yed'ûkum liyagfire lekum min zunûbikum. Allah çağırıyor sizi günahlarınızı affetmek için. Ve yuahhirukum ila ecelin müsemma, ve baştan sizin için belirlediği o ecelin müsemmanıza kadar sizi yaşatsın diye. Yoksa azap gelip çatacak, erkenden yok olup gideceksiniz. Allah size bir fırsat veriyor. Muhataplar diyorlar ki, inanmayanlar, bakın bunlar ne diyor? Bunlar nasıl karşı çıkıyor şimdi? Kalu dediler ki, in entum illa beşerun mithluna. Gelen bütün elçilere karşı o toplumlar hep dediler ki, ya siz de bizim gibi bir insansınız, bir beşersiniz.
Sanki kendilerine çağırıyorlarmış, evet, gibi yani.
Böyle bir şey yok yani. Değil. Bak Allah çağırıyor diyor. Yed'ukum. Sizi Allah çağırıyor. Günahlarınızı affetsin ve yaşatsın sizi bir müddet daha. Allah çağırsın diyor. Bu diyor ki, ya siz de bizim gibi etten kemikten insansınız. Peki dert ne? Dert şu. Türidûne en tasuddûne ammâ kâne ya'budu âbâuna. Şimdiye kadar taptığımız, babalarımızın da taptığı şeylerden siz bizi vazgeçirmek istiyorsunuz. Sizin amacınız bu. Siz bizim geçmişimizle olan bağlantımızı koparmaya çalışıyorsunuz. Siz bizi köksüz bırakmaya çalışıyorsunuz. Siz bizim geçmişimizi yok saymamızı istiyorsunuz. Fe'tûnâ bisultânim mübîn. Öyleyse hadi bakalım bize açık bir deliller, bir şeyler, bir mucize getirin. Şunu yapın, bunu yapın. Hadi bizi ikna edin bakalım. Olağanüstülükler gösterin bize. قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ. Elçilere de cevaben onlara dediler ki, اِنَّهْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. Evet. Tıpkı sizin gibi bir insanız kardeşim. Hiçbir özelliğimiz yok. Etten kemikten insanız, evet.
Siz neyseniz biz de
aynısıyız. Tek farkımız ne? وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ. Allah kendi koyduğu kurala göre içimizden birilerine nübüvvet risalet vermiş. Bu. Allah vermiş bunu da. Tek farkımız Allah'tan bu konuda vahiy alıyor olmamız. Yoksa biz de sizin gibi insanız. Yiyoruz, içiyoruz, uyuyoruz, hata yapıyoruz, yanlış yapıyoruz. Her şeyimiz de aynen sizin gibiyiz. Tek farkımız Allah'tan vahiy alıyor olmamız. Olağanüstülükler bekliyorsunuz bizden. Ve mâ kâle lenâ en ne'tiyekum bi sultan. Biz kendi inisiyatifimizle durup dururken hop olağanüstülükler falan gösteremeyiz ki. Yok böyle bir şey. İlla bi iznillah. Allah ancak izin verirse o oluyor. Allah dediği için olacak o da. Siz istiyorsunuz, biz de onaylıyoruz. Evet, ne istiyorsun kardeşim? Şunu yap, hop yapıyoruz. Yok böyle bir şey. Allah ne zaman ne derse o zaman o oluyor. Bu
ama
kadar.
Ama sonra da ne hale getiriyor?
Sonra onu biraz sonra uygulamalı tabii ki.
Peki
göreceğiz.
Ben bu arada sana bir şey sorayım. Bak bu eski toplumların nebilere itirazları ile ilgili bütün ayetleri okudun.
Evet.
Peki onların içerisinde herhangi birisi tutup da Allah'la ya Allah diye bir varlık yok. Allah'ın emrine biz uymayız. Allah da kimmiş diyor mu?
Hiçbir tane öyle bir rivayet yok.
O konuda hiç
yani
kimse
Allah'ı sorgulayan, varlığını sorgulayan veya birliğini sorgulayan hiç kimse yok ayetlere göre.
Peki ikinci soru. İnsanlara Allah'ın varlığını ispat eden bir nebi
yok. O da yok. Daima mücadele Allah'tan başka ilah olmadığı noktasında.
Allah'la kendi aralarında işte ilah meselesi. Evet. Dolayısıyla insanları aldatan o. Ben Allah'a inanıyorum. Kardeşim Allah'a inanmak demek, Allah'a güvenmek demektir. Allah ne diyorsa o demektir. Yoksa yani sizin size güvenmeyen bir kişiye siz bu adam bana inanır der misiniz? Ha? Var mı içiniz öyle bir şey ya? Size güveni olmayan bir kişiye bu adam bana inanır der misiniz? İşte zannediyorlar ki Allah'a inanmak Allah vardır ve birdir demektir. Bunu demeyen yok ki yeryüzünde. Ha, demediğini size söyleyen ateistler var ama kendi başlarına oturdukları zaman Allah konusunda en küçük şüpheleri yoktur.
Ve onların yalan söylediklerini de Cenab-ı Hak bize haber
yok zaten kendileri evet de biliyor yalan söylediklerini. Aynen. Evet.
Onlar istediği kadar bize aksini söylesinler. Biz Cenab-ı Hakk'ın söylediğine iman ediyoruz. Evet. Bir özel bir de ayet söyleyeyim fazla vakit almadan. Şimdi Nuh Aleyhisselam'la ilgili geçen hafta bir takım ayetler okumuştuk. Bu ayete de farklı bir açıdan temas etmiştik. Şimdi söyleyeceğim. Hud suresinin 27. ayetine. Çok ilginç. Burada da hem Nuh Aleyhisselam'ın hem de Nuh Aleyhisselam'a iman edenlerin şahıslarıyla alakalı küçümseme bildiren ifadeler var inanmayanlar tarafından. Diyorlar ki, şimdi Cenab-ı Hak yukarıda diyor ki وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى قَوْمِهِ 25. ayette biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. İnni lekum nezirun mubin. Dedi ki ben sizin için gönderimiz apaçık bir uyarıcıyım. Niye geldim? Ella te'budu illallah. Allah'tan başkasına kul olmayın diye. İnni ehafu aleykum azabe yevmin elim. Çünkü başınıza gelecek o elim bir azabın şeyinden sizi o günden uyarıyorum, korkutuyorum. Böyle diyor Allah'ın elçisi gelip. Şimdi aynı o iblisin gösterdiği tavır. Hemen hop meseleyi başka tarafa götürüyorlar ve diyorlar ki فَقَالَ الْمَلَعُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ İleri gelenleri, o inkarcı takımın ileri gelenleri diyorlar ki مَا نَرَاكَ اِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا Bir defa diyorlar bir Nuh, seni aynen bizim gibi bir beşer olarak görüyoruz. Bizden bir farkın yok bir defa. Aynı bizim gibisin.
Sen kendini ne zannediyorsun?
Bir. İki, وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذ۪ينَ هُمْ اَرَاذِلُنَا Senin mi farkın yok? Hadi seni geçtik. Ya senin peşinden gelenlere bakıyoruz, sana inananlara bakıyoruz. Ya bizim hani en böyle ayak takımı saydığımız, işte aşağıladığımız, parantez içerisinde internet özellikle sosyal medyayı çok kullananlar bu ifadeyi yakından bileceklerdir. Anadolu çomarı diye aşağıladığımız insanlar, bunlar peşinde senin. Cahil, okumamış, bir şey bilmiyor. Bizim gibi işte yüksek lisans, doktora, şunları yapmamış, Avrupa görmemiş, bilmem ne yapmamış. Bunlar erazilüna, bizim en böyle alt tabaka saydığımız insanlar. İlk başta bizim gördüğümüz bu. Hani size mi şimdi biz kalkıp uyuyacağız? وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ Bize karşı sizin hiçbir üstün tarafınız yok. Neyinizle övünüyorsunuz bize karşı?
O zaman sana bir soru daha sorayım. Bak, bunlar hep insanların zihninde tam yer alması için. Şimdi Allah Adem'e secde emri verdi. İblis secde etmedi. Secde etmedi derken de iblisin o takındığı tavır ile bunların tavır arasında bir fark var mı?
Yok.
Aynı şey. Yani biz daha hayırlıyız, evet. Biz daha
her iyiyiz. Her şeyimizde üstünüz.
Hep üstünlük bizde ya kardeşim. Yani kusura bakma da yani bir dakika falan işte. Sen kim oluyorsun? Tamam da ben seni inanırım, güvenirim, ondan başkasına boyun eğmem dediğin Allah'a çağırıyorum, bana çağırmıyorum ki. Evet.
Evet veya bana işte siyasi bir makam verin, devletinizin başına geçeyim, benim dediğim olsun, sizi ben yöneteyim.
Ya da bir bardak su verin mi
diyoruz? Paranızı bana emanet edeyim. Evet. Her yerde وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ diyor. Hiçbir karşılık sizden beklemiyorum. Allah'a kul olun. Tek yani o da Allah'ın bana emri yani onu da kendiliğimden söylüyor değilim.
Üstelik hepiniz de Allah konusunda hiç şüpheniz de evet. Yok yani.
Aynen öyle. Evet. Ama işte ve ma nara aleykum aleyna min fadlin. Sizin bize karşı hiçbir alanda bir üstünlüğünüz yok. Paranız bizden çok değil. Takipçileriniz bizden çok değil. İşte ne bileyim imkanlarınız, binalarınız yok, hiçbir şeyiniz yok. Ufacık adamlarsınız. Hangi konuda bizi şey yapabilirsiniz? Ezmeye çalışıyorlar. Peki devamında Nuh Aleyhisselam ne diyor peki? Kale ya kavmi. Mesele o değil ki. İnküntüm alâ beyinetim mir Rabbi. Ya ben
İnküntü
alâ beyinetim mir Rabbi. Ya Allah bana bir açık bir delil vermişse ben o delil üzerine sizinle konuşuyorsam ve etâni rahmeten min indihi bana katından bir rahmet verdiyse Allah bakın Kur'an bir rahmettir, bir ikramdır. Fe ummiyet aleykum. Siz de buna karşı körlük yapıyorsanız.
Evet. Görmek istemiyorum.
Siz yapıyorsunuz bunu yani. Peki enulzimukumuha ve entum laha karihun. Hani siz inanmıyorsunuz diye biz sizi kalkıp zorla şey yaptıracak değiliz ki. Tamamen kendi tercihiniz.
Şimdi Yahya bunu söylerken bir şey aklıma geldi. Ankara Şerefli Koçhisar'da 80'li yıllarda 87 olabilir büyük bir ihtimalle. Şey yapıyoruz. Diyanetten ekipler var. Şeyden takvim çıkaran kuruluşlar var. İmsak gözlemesi yapıyoruz. Şimdi o zaman da yine efendim bu söylediklerimiz o zaman da şey yapmıyordu. Diyanetten gelen bir hoca belki ölmüştür de şimdi söylemeyeyim. Din İşleri Yüksek Kurulu'ndandı. İmsak'ta o ufukta şey gözükmeye başladı. Işık. O hoca böyle yaptı. Sırtını döndü şeye. Doğu ufkuna. Şey göremezsin dedi. Şey gözükmez bu saatte dedi. E tabii gözükmez dedim. Sırtını dönünce neyi görebilirsin ki dedim. Sonra arka tarafa niye bakıyorsun? Buraya baksana. Sen yoksa gözlerin dedim arkada mı? Benden de bayağı yaşlı. Öyle deyince tabii utandı, döndü. Bu defa hiç konuşmadı. Sonunda da raporun altına imza atmak zorunda kaldı. Yani işte böyle evet, gözükmez. Aynen. Olmaz.
Son iki ayeti okuyup ben bitireyim. Devamında da diyor ki Nuh Aleyhisselam veya kavmi la eselüküm aleyhi mala. Kavmim diyor malınızı istemiyorum. Malınıza ihtiyacım yok. Derdim o değil ki. İn ecriye illa alallah. Benim karşılığımı Allah verecek ücretimi. Sizden hiç böyle bir şey istemiyorum.
Ya size tenezzül eder miyim
tenezzül ya? Tenezzül de etmiyorum evet. Ama bilin ki وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا şu bana iman eden o yanımda sizin ayak takımı diye aşağıladığınız, ezdiğiniz o insanları da kovacak değilim ben. Çünkü innehum mulaqu rabbihim. Bunlar Rableriyle karşılaşacaklar. O yüzden benim yanımdalar. Ama Nuh Aleyhisselam da altında kalmıyor tabii. Velakinni erakum kavmen teçelun. Fakat esas cahil sizsiniz diyor. Ben de sizi böyle görüyorum. Çünkü cahillik gerçek manada okul okumamışlık değildir. Hakka karşı görmezlikten gelmektir. Bilmezlikten gelmektir. Gerçek kör gözleri görmeyen değildir. Hakka karşı görmezlikten gelendir. Gerçek sağır sesleri duymayan değil. Hakkı duymayandır çünkü, değil mi? Cenab-ı Hak öyle diyor.
Doğru.
Fe innehâ lâ te'amel ebsâr. Velâkin te'amel kulûbüllâti fissudûr. Şunu iyi bilin ki diyor Allah. Gerçekte kör olan gözler değildir. Göz şu sudurda olan, göğüslerde olan, sinelerde olan kalplerdir kör olan. İşte bak, o da diyor ki evet, bugünkü tabirle Avrupa görmüş olabilirsiniz. Şurada burada okumuş olabilirsiniz. Bunlar da okul okumamış olabilir. Belki okuma yazma bilmiyor olabilirler. Ama Allah böyle dedi dedim mi adam teslim oluyor. O zaman gerçek cahil sizsiniz. Bunları diyor cahil falan deyip ezmeye kalkışmayın. Yani daha tabii ki okuyacak birçok ayet var ama konumuz tabii.
Yani işte çok bütün şey, bütün geniş. Bu şeylerden tekrar kısa bir özet. Yani Araf 30. ayette Allah'la kendi aralarına aracı koymak istiyorlar. Kendileri gibi bir insan aracı olamayacak. Ondan dolayı olağanüstü özellikler arıyorlar. Niye? Çünkü hayallerinde kendi tanrıları var. Kendi tanrıları gibi birisi olursa problem değil. Tamam, hiç sistem çökmeyecek. Bütün sıkıntı o. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yapılan itirazlar da aynıydı. Onu da Fatih'ten dinleyelim.
Şimdi dünyayı ahirete tercih eden ve geçimini dini duygular üzerinden sağlayanların kendilerine yer açmak için tarih boyunca nebileri yüceltme temayülü gösterdiklerini gördük. Aynı temayülü Muhammed Aleyhisselam'a da Mekkelilerin ve yine o bölgede yaşayan diğer insanların göstermiş olduklarını Kur'an-ı Kerim'den görüyoruz. Bundan dolayıdır ki Ra'd suresinin yani 13. surenin 38. ayetinde Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ yani senden önce de elçiler gönderdik. Yani bugün bir takım sıkıntılar yaşıyorsan, bir takım tavırlara ve tepkilere maruz kalıyorsan sanma ki sen bunu yaşayan ilk Resulsün. وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَزُرِّيَّ onlara eşler, evlatlar vermiştik. Yani onlar da senin gibi evlendiler, çocuğa kavuştular. Ve mâ kânen rasûlün eyyetiye bir ayetin illâ bi iznillah ve hiçbir elçi Allah'ın izni olmadan bir ayet, bir belge, bir mucize getiremez. Likülli ecelin kitap, her çağın, her dönemin bir kitabı vardır. Yine bunun somut bir göstergesi olarak mesela İsra suresinin biraz önce Yahya hocamın okuduğu ayetlerin öncesinde 90. ayetten itibaren Muhammed Aleyhisselam'a bir teklifte bulunuyorlar. Yani onun söylediklerini kabul etmelerini bir takım şartların gerçekleşmesine bağlıyorlar ve diyorlar ki وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُعَ şöyle dediler. Bize bu topraktan akıp giden bir pınar fışkırtıncaya kadar sana inanacak değiliz. İnançlarını buna bağlıyorlar. Yani bu çölde, bu yaşadığımız bu ot bitmez yerde hadi bir dokun veya ayağının bastığı yerlerden pınarlar fışkırt, kaynaklar, gözeler oluşsun gibi böyle olacak bir şey değil. Oysa biraz sonra örnekler vereceğiz. Hazreti Muhammed'in mucizeleri diye cilt cilt kitaplar yazılmış. Oysa Kur'an-ı Kerim bunların olamayacağını Muhammed Aleyhisselam'a söyletmesine rağmen aslında Muhammed Aleyhisselam bunların hepsini hayatında defalarca yapmış. Yani çölde yürüdüğü her yerde sular fışkırtmış, vahalar oluşturmuş.
Parmaklarından sular akmış.
Sular akmış. Okuduğumuz ayetin sonrasında 92. ayette اَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّتُمْ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِرًا yahut hurması, üzümü olan bahçen de olabilir. Yani dokun, sadece bir elini şıklat ve birden bahçelerin olsun, hurma bahçelerin, üzüm bağların olsun. Irmakları da onların arasından akıtabilirsin. Yani böyle bir manzara bize oluştur. Evtus kıtas semâ'e kemâ ze'amte aleyna kisefen evti etiye billahi vel melâiketi kabîlen ya da işte iddia ettiğin ya da sandığın gibi gökyüzünü üstümüze parça parça düşür. O zaman inanalım sana. Allah'ı ve melekleri karşımıza getirsen de olur. Bu da kabul edilebilir bir şey. Yani bunları yap.
Ne kadar alçak gönüller.
Ya hiçbir şey istemiyorlar zaten.
Devamında ev yekûne leke beytun min zuhrifin, altından yapılmış bir evin olsa, yani şöyle bir işaret et, altından bir sarayın olsun. Yapabilirsin bunu.
Zor bir şey mi yani?
Ev terka fissemâ yahut uç. Birden uç, havalan. Göğe yüksel. Velen nü'mine li rukiyike, ama bunları yapsan da inanmayız.
Yani göğe uçtuğunu görsek de inanmayız.
Ta ki hatta tünezzile aleyna kitaben nekrohu, bize bir kitap indir, okuyabileceğimiz bir kitap indir. Belgeyle yap bunları, belgesini getir. Kul subhane rabbiye hel küntü illa beşerar rasula. Bunun üzerine Allah-u Teala devreye giriyor bu istekler karşısında. Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki sen hiç bunlarla polemiğe girme, sen sadece şunu söyle. Bu isteklerinizin muhatabı nasıl ben olabilirim? Yani ben Allah'ın bir kuluyum. Bu olası bir şey mi? Yani bu tür isteklerinizle beni nasıl muhatap edebilirsiniz? Ben sadece sizin gibi bir beşerim ve elçilik görevi yapıyorum. Bunları yapamam. Ve devamında işte biraz önce Yahya hocamın okuduğu bu tavır esasında bütün nebilere gösterilen tavır. Aynı, değişen hiçbir şey yok. Peki bütün bu taleplere karşı Muhammed Aleyhisselam ben sadece sizin gibi bir beşerim, bir elçiyim demiş ve burada kapatmış mı? Hayır. Bir önemli şey daha. Allah-u Teala diyor ki pek çok ayetinde, ki biraz sonra bir örneğini okuyacağız. Siz madem ki Muhammed Aleyhisselam'ın nebi olduğunun, onun sizi tebliğ ettiği şeylerin Allah'ın kitabı olduğunun bir delili peşindesiniz. Madem ki bu isteklerinizin temelinde bu var, bakın bunlar değerinde. Yani bu kadar bütün söylediğiniz şeylerin mucizevi değerinde size bir belge getireceğiz. Ona bir bakın. Neymiş o belge peki? O da Ankebut suresi 29. surenin 50 ve 51. ayetinde yine diyorlar ki وَقَالُوا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ. Rabbisinden ona bir takım mucizeler indirilseydi ya. قُلْ اِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ. Bunlar Muhammed Aleyhisselam'ın elinde olmadığı için Allah, bu konuda yetki Allah'ındır diyor. Ve innema ene nezirun mübin. Muhammed Aleyhisselam da ne diyor? Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Yaptığım tek şey bu. Evelem yekfihim enne enzelne aleykel kitabe yutla aleyhim. Peki siz madem ki mucize peşindesiniz, onun okuduğu şeylere bir baksanıza. O okuduğu şeyler onun Allah'ın nebisi olduğu için bir delil olmaz mı? Bunları bir beşer söyleyebilir mi? Bunlar zaten öncekilerin kitaplarında olan şeylerin aynısı değil mi? Siz ey ehli kitap, mesela siz Allah'a inandığınızı ve onun dininin dindarları olduğunu iddia ediyorsunuz. Muhammed'in size okuduğu şeyler zaten sizin kitabınızda okuduğunuz ve anlattığınız şeyler değil mi? Bu itirazınız niye? Ve ey Mekkeliler, sizler onun okuduğu şeyler etrafınızda gördüğünüz hangi ayetlerle çelişmekte? Zaten her gün bunları tecrübe etmiyor musunuz? Ve sizin gibi beşerin size bunları sunması, bunları tebliğ etmesinden daha büyük bir mucize olabilir mi onun nübüvveti konusunda diyerek Kur'an'a, yani Muhammed Aleyhisselam'ın okuduğu şeylere insanların dikkatinin çekmesini istiyor mucize yerine.
Bir dakika, burada ben sana bir şey yapayım bak. O ayet çok önemli. Az önce okudun ya, bir daha okur musun baştan? Evelim yekfihim.
Enne enzelne aleykel kitabe yutle aleyhim.
Tamam. Şimdi bakın, mucize istiyorlar. Mesela hep sorarlar. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı diyorsunuz. Kardeşim ben nereden bileceğim?
Ben cevabını verebilir miyim hocam?
Bu sorduğunuz bir dene bakalım, verebilir misin?
Çünkü sordunuz, bana sorduğunuz için. Bunun cevabı çok basit. Yani Kur'an'ın, elimizdeki kitabın Allah'ın kitabı olmasının delili bize kadar bunu hep doğru dürüst, hiç yalan, hayatında yalan söylememiş insanlar, yani güvenilir bir topluluk, yine kendisi gibi güvenilir bir topluluğa, onlar öyle zincirleme bize ilettikleri için Allah'ın kitabı olduğu hususunda herhangi bir şüphemiz yok.
Öyle mi diyor? Kardeşim yani o başka şeyler de öyle iletiliyor oradan oraya. Sonra yalan söylemediği nereden biliyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme münafıkun suresi iniyor. Hayran kaldığı kişilerin ne kadar yalancı olduklarını Allah bildirmeseydi hayran kalmaya devam edecekti. Şimdi peki ya gerçekten bu Fatih'in söylediği kitaplarda öyle yazılı yani. Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğu. Yav kardeşim sen diyorsun ki eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ben şahidim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Sen nasıl şahitsin? Gözünden gördün mü onu Allah'ın kitabının verildiğini? Nereden şahit? Ben şahidim diyorsun. Yoksa az önce Fatih'in dediği gibi bu kadar ulemanın dediğine göre mi diyorsun? Zaten Allahü Teala diyor ki insanların çoğuna uysan seni Allah'ın yolundan saptırırlar diyor. Çoğunluktan bir şey de çıkmaz. Peki o zaman şimdi şu parmağın yaratıcısı kimdir diye sorsam insanlara. Ne derler? Herkes. Allah. Aksini söyleyen çıkar mı? Niye? Çünkü insanlar bunu yapamazlar da ondan. Yapamazlar. O zaman da diyeceksin al kardeşim ben hep öyle yapıyorum al. Oku. Şimdi şunun içerisinde su var. Bu su hangi fabrika üretmiş bu suyu? Hiç su fabrikası duydunuz mu? Ancak Allah yaratır. Sen de Allah sen de Allah'ın bir ayeti olduğun için içersin. Aa ne güzel bir suymuş dersin. Niye? Çünkü onun güzelliğini o da ayet sen de ayetsin anlarsın. Oku bunu. Bak. Sen herhangi bir insan bunları yazabilirse de ki Allah'ın kitabı değildir dersin. Yazamazsa o zaman öyle Allah'ın kitabıdır. Bitti kardeşim. Eğer sen kendi kanaatinle bunun Allah'ın kitabı olduğunu anlamıyorsan ben demem de olmaz ki. Fakat şimdi bir insan Kur'an-ı Kerim'i ezberlese onun Allah'ın kitabı olduğunu anlayabilir mi? Anlaması için en azından hiç olmazsa herkesin bir Fatiha suresini kavraması lazım. Din dersi derdinde ya çocuklara Müslüman olmak için eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh demek lazım. Ya ne kardeşim? Tamam da hani anlatırlar adamı şey etmiş. Kafiri yatırmış savaşta hançeri çekmiş. Olan kafir. Müslüman ol yoksa seni öldüreceğim. Tamam olacağım. Ne yapayım? Ola ne yapacaktı? Ya böyle kılıcından bir adam Müslüman olur mu? Onun için bakın o talebe, o çocuklar kendi kanaatleriyle Muhammed Allah'ın elçisidir diyebilmeleri lazım ki eşhedü demelerinin bir anlamı olsun. Eşhedü en la ilahe illallah herkes söyler. Çünkü Allah'ın yarattığı ayetleri kainatta her gün insanlar görüyor. Bu da indirdiği ayetlerden hiç olmasa bir Fatiha öğretin de ya bunu bir insan söyleyemez desin. Ondan sonra ha bu ancak Allah'ın kitabıdır desin yani. Evet. Ha bir de şey yapar bak mucizeler yok diyorsun.
Evet,
Bak
aslında
kitapları göster galın galın mucize kitapları ya.
Kur'an-ı Kerim bütün bunları reddetmiş olsa da biraz önce hocamın da
Hatta
dediği
istersen
gibi
o İsra'nın 56. 59. ayetini kısaca bir okuyayım. Vakit çok daralıyor. Bak diyor ki şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah mucize vermiş mi? Talebeliğimizde bize hep öğrettiler. Bir sürü hadisler okuttular. Mucize, işte elinden sular akıyor. Efendim bütün şeyi askeri su ihtiyacını karşılıyor. Küçücük bir yemekle bütün Müslümanların karnını doyuruyor falan. Şimdi Allahü Teala burada diyor ki ha bir de şey var. İşaretiyle ay ikiye yarılıyor. Efendim buna inanmıyor musun? Ayet de var, güzel ayet var ama inşakkal kamer ne demek? Ay ikiye yarıldı. Her şey ay gibi ortaya çıktı demektir kardeşim. Çünkü gökyüzünde ay ortaya çıktı mı herkes onu görür. Çok net bir şekilde. O demekti. Yok hem yok yarılmış da bilmem ne. Bunu öğrettiler bize. Peki Allah ne diyor? Ve ma mena'ana. Bakın işte İsra hatta mealden okuyayım bakın. Ben mana vermeyeyim yani şimdi şu Diyanet'in yaptığı mealden okuyayım. Buna yanlış mana vereceklerini sanmıyorum. bizi mucizeleri göndermekten ancak öncekilerin onları yalanlamış olması alıkoydu. Alıkoydu, engelledi. Ne derler? Öyle şey olur mu? Allah'ı kim engelleyebilir? Bu benim sözüm değil. Bu Allah'ın sözü. Evet. Bunu söyleyen Allah. Şimdi onlara göre her şey önceden yapılmış, bitmiş, bir düğmeye basmış. Allah da kim bilir hangi galaksiye tatile gitmiş. Şeyle alakası yok yani. Haşa. Diyor ki bizi mucizeleri göndermekten ancak öncekilerin onları yalanlamış olması alıkoydu. Semit kavmine o dişi deveyi açık bir mucize olarak verdik de onlar bu yüzden zalim oldular. Oysa biz mucizeleri sırf korkutmak için göndeririz. Bitti. Bak engelledi diyor Allah, değil mi İsra suresinde? Muhammed Aleyhisselam'a mucize vermiş mi? Açıkça vermemiş. Peki, şimdi istersen o kitapları bir gösterelim. Önce millet bir mucize görsün.
Evet, yani bu konuda tabii piyasada çok kitap var. Mesela işte Bedir Yayın Evi'nden çıkmış, Molla Camii'nin Peygamberlik Müjdeleri ve Mucizeleri diye çevrilmiş kitabı. Yine şu an elimde bir iki satır okuyacağım. Hazreti Muhammed'in Hayatı, Ramazan Ayvalı'ya ait kitaptan. Mesela Muhammed Aleyhisselam'ın faziletleri, mucizeleri bağlamında çok hızlı bir şekilde birkaç tane okuyacağım. Bakınız şöyle başlamış. Mahluklar içinde ilk olarak Muhammed Aleyhisselam'ın nuru ve ruhu yaratıldı. Allah-u Teala onun ismini arşa, cennetlere ve yedi kat göklere yazdı.
Tövbe estağfurullah.
Hindistan'da yetişen bir gülün yapraklarında La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah yazılıdır. Basra şehrine yakın bir nehirde tutulan balığın sağ tarafında Allah, sol tarafında Muhammed yazılıdır. Muhammed Aleyhisselam'ın ismini söylemekten başka vazifesi olmayan melekler vardır. Melekler Hazreti Adem'e secde etmeleri için emir buyurulması alnında Muhammed Aleyhisselam'ın nuru bulunduğu içindir. Adem Aleyhisselam'ın alnında o nur olduğu için emredilmiş.
Tövbe ya Rabbi.
Dünyaya geleceği zaman çok büyük alametler görüldü. Dünyaya geldiği zaman göbeği kesilmiş ve sünnet olmuş olduğu görüldü. Dünyaya gelince şeytanlar...
Kim diyor? Nasıl tespit etmişler? Resmini mi çekmişler? Nasıl?
Dünyaya gelince şeytanlar göğe çıkamaz, melekler haber çalamaz oldular. Dünyaya geldiği zaman yeryüzündeki bütün putlar kırıldı. Beşiğini melekler sallardı. Beşikteyken gökteki ay ile konuşurdu. Ay mübarek parmağı ile işaret ettiği tarafa yönelirdi. Beşikteyken
konuşmaya başladı. Çocukken ayla oynuyormuş böyle. Evet. Yani çocukların şimdi iPad'i alıp böyle yapmaları gibi.
önünden gördüğü gibi arkasından da görürdü. Aydınlıkta gördüğü gibi karanlıkta da görürdü. Tükürüğü acı suları tatlı yapardı. Hastalara şifa verirdi. Bebeklere süt gibi gıda olurdu. Gözleri uyurken kalbi uyanık olurdu. Ömründe hiç esnemedi. Mübarek teri gül gibi kokardı. Bir de bu gül var. Yani bugün gül Muhammed gibi bir sürü şeyler, yani gül her yerde tema haline. Bunun da bir temeli var mı acaba?
Bilmiyorum artık. Varmış yani demek ki. Sen ondan daha mı iyi biliyorsun yani şimdi?
Güneş ve ay ışığında yürüyünce gölgesi yere düşmezdi. Bedenine ve elbisesine sinek, sivrisinek ve başka böcekler konmazdı. Çamaşırları ne kadar giyerse giysin hiç kirlenmezdi.
Yani bu ne oluyor? Bu ilah oluyor değil mi? Peki Mekkeli müşrikler bu kadarını istememişti ki. Biraz fazla geldi. Bakın hiç beşer yani burada hiç Allah'ın ayetlerine şey var mı? Bak ayette diyor ki ben göndermedim diyor. Bunlar ne diyor? Allah ne bilir ki? Esas bizden dinleyin. Bunun lafı olur, bunun manası olur. Başka bir anlama gelmez. İşte Allah'ın ayetlerini örtmek bu. Onun için o Nebi'yi ilahlaştırdıkları zaman aslında Nebi onların umurlarında değil. Ama orada kendilerine yer açmaları lazım. Çünkü bizim gibi bir beşer nebi olarak geldiği zaman o zaman bizim şeyhimizi tanrılaştırmamız imkansızlaşır. Onun için önce onu bir tanrılaştıralım. Sonra biz bak mesela Hristiyan dünyasında burada anlatılanların çok büyük bir benzeri şeyde İsa ile ilgili anlatılır. İsa'yı tanrılaştırırlar. Niye? İsa kimsenin umurunda değil. Esas olan kendini tanrılaştırmaktır. Kiliseyi tanrılaştırmaktır. Onun için gidin kiliseye bakarsın bir oda vardır İsa'nın odası. Kapısı da kapalıdır. Sadece şey girer oraya. Papaz girip ondan görüşüp çıkar dışarıya. Şimdi bu konuda bizdeki en tipik örnek de Şia'dır. Onu da Aydın'dan dinleyelim.
kutsama konusu gelince Şia'dan bahsetmemek mümkün değil. Şia bu konuda ilk sırada yer alır. Çünkü bırakın nebileri kutsaması, imamlarını da ek olarak kutsuyorlar. Ve az önce Fatih hocamızın söylediği konuların çoğu, kutsamanın çoğu ehli Şia'da Ali ile ilgilidir. Yani şöyle derler. Derler ki Allah Ali'ni kendi nurundan yarattı. Ali'den sonra da Fatıma'nı yarattı. Allah'ın nuruyla yaratılanlar Ehl-i Beyt'tir. Diğer insanlar başka şeyden yaratıldı. Yani diğer
Muhammed
insanlar
Muhammed Aleyhisselam'ı neden yarattı? O yok.
O yok. Şimdi bu gibi akideleri Zerdüştlük'teki inançlarından tabii ki etkisi vardır. Çünkü onlarda hükümdarlar Allah'ın evlatlarıdır. O akide aynen yansımış durumda ve özellikle imamlarını, yani nübüvveti böyle saf dışı bırakmak, Kur'an'ı saf dışı bırakmak için Kur'an'daki ayetlerin de çoğunu imamlarına ait kılarlar. Yani imamları için inmiştir. Böylece hem Nebi'ni hem Kur'an'ı saf dışı bırakarak yani davanın imamlara inanmak olduğunu düşünüyorlar. Yani imanın şartı, Ehl-i Şia'da biliyorsunuz imanın bir şartı da imamlara inanmaktır. Yani şöyle bir rivayet daha var. Derler ki, yani Kuleyni'de geçer bu Ehl-i Şia ile ilgili çoğu rivayetli imamlarla ilgili. İmamlara, bütün imamlara, o cümleden İmam Zaman yani Mehdi ahir zamana inanmayan insan mümin olamaz. Müminliğin şartı Mehdi'ye inanmaktır. Son Mehdi'ye. Şimdi ben bunların
Mehdi kim?
Mehdi son 12. imamlarıdır.
Kimi onu temsil ediyor?
Şimdi onun siyasi yönüne de geleceğiz. Şimdi akidede çok böyle Fatih Hoca'nın söylediği benzer şekilleri var. Rivayetleri var. Şimdi bunların akideleri yani mezhep kabul etmezler. Biz mezhep herhangi bir mezhebe mensup değiliz. Biz bir okuluz. Biz bir dava insanıyız derler. Şimdi nefret ve intikam üzerine kurulan bir akideleri var ki burada da yani bu nefreti sadece Yezid'e değildir. Yezid'le ilgili değil. En önemli nefretleri Ömer'edir. Ve Ömer'le ilgili çok rivayetler söylerler. Hatta Ömer'e lanet etmek milyonlarla savap elde etmek olarak kabul edilir. Mesela bir tane örneğini vereyim. İmam Hümeyni'nin Keşful Esrar eserinden ve meclisinin Buhari'l Envar'da da var. Ebu Bekir ve Ömer hakkında ikisi de kafirdir. Onları seven de kafirdir. Ve onlara lanet etmenin sevabından bahsederler. Şimdi bunun arka planında ne var? Mesela şimdi herkes bir nebi bekliyor, kutsuyor ve son nebi gelecek, dünyayı kurtaracak diyorlar. Ancak Şia'da nebi yetmiyor. Bir imam daha gelecek. O son imam Mehdi'dir ve o Mehdi'nin arkasında herkes duracak. Saltanatı o kuracak. Adil sistemi o kuracak. Peki bu Mehdi kimdir? Şimdi buraya gelelim. Şimdi Hazreti Hüseyin'in sadece bir tane eşi olmamış. Yani Hasan ve Hüseyin peygamberimizin torunları biliyorsunuz. Hüseyin'in 4 tane eşi olduğu tarihte rivayet edilir. Ki bunlardan bir eşi Hazreti Ömer'in kızıdır. Kendi kızı Sekine. Sekine'yi Hüseyin'e vermiş. Diğer bir kızını da Hasan'a vermiş. Bundan sonra bir de Ömer zamanında biliyorsunuz Sasani İmparatorluğu alınır, Yezdecik kaçıyor ve kızları kalıyor. Bu kızlarını da Ömer şöyle aşağılanmamaları için en önde gelen insanlara veriyor. Birini kendi oğluna alıyor, birini Ebu Bekir'in oğluna, birini de Ali'nin oğlu Hüseyin'i alıyor. Ki bunun adı da Sülafe'dir. Künyesi Şah-ı Zanen, Şehribani derler. Hanımların Şahı demektir. Ki bundan da bir Ali Zeynel Abidin diye bir oğlu oluyor. Evladı oluyor. Tabii Ömer'in verdiği kızından da evladı oluyor. Abdullah Diğer kız da öyle. Ama bunlar umurlarında değil. Diğer eşleri de var. Bunlardan olan evlatlar da önemli değil. Ali bin Zeynel Abidine imam olarak onun arkasında gidiyorlar. Bundan sonra Zeyd diye bir evladı olur. Yani Hüseyin'in torunu. Bu Yezdecid'in de torunu oluyor. Aynı zamanda...
Şimdi iyi anlaşılsın diye ben bir daha sorayım da onu tekrar et. Şimdi Hüseyin'in 4 tane eşi var. Evet. Hepsinden çocukları var. Ama onlardan bir tanesi Yezdecid'in kızı. Evet. Şehruba diye olarak Şehrubanu diye olarak tanınan nitelenen kız. Aslında Hüseyin'in çocukları önemli olsa diğer karılarından olanı da önemserdi. Öyle diyordun
tabii,
değil mi?
Tabii tabii. Ha.
O zaman sadece Şehrubanu önemli çünkü Şehrubanu şeyin kızı.
Yezdecid.
Yezdecid de Allah'ın ruhunu taşıyor.
Evet evet.
O ruh oradan Şehrubanu'ya geçmiştir. Yezdecid nedir? İmamdır şeye göre, anlayışa göre. Yani devlet başkanıdır. Tabii. Onun için o imamlık kızı vasıtasıyla geçiyor. Yoksa Hüseyin ya da Ali falan bunlar numara. Bunlar aslında ne Hüseyin onlar için önemlidir, ne Ali önemlidir, ne Fatma önemlidir ama resmi tamamlamak için mecburen onlara şey yapılıyor. Evet, devam et.
Şimdi Kerbala'da sağ kalan bu Hüseyin'in oğlu Ali bin Hüseyin ki bunun künyesi Zeynel Abidin'dir. Sakin bir, takvalı bir hayat sürüyor ve bundan 11 tane evladı oluyor. Bunların başında Zeyd geliyor. Şu andaki Zeydiye mezhebinin mensupları bu Zeyd'e esaslanır. Yani onu imam olarak kabul ediyorlar. Ve Zeyd kıyama kalkıyor ve bu Emevilere karşı kıyama kalkıyor. Yezid'e karşı, Yezid'den sonraki veliahtlarına karşı kıyama kalkıyor.
Yani isyan ediyor.
İsyan
yani.
Ediyor. Diğer 11 evladı da ona katılıyor. Yani kabullendiği ve arkasında gittiği Zeyd'dir yani Şia'nın. Ve bir grup gelip Zeyd'e söylüyorlar. Diyorlar ki Zeyd artık başarılı olmaya başlıyor. Ve diyorlar ki ya Zeyd sen senden önce yani Ali'den önce olan İmam Ali'den önce olan halifeleri rafz ediyor musun? Yani reddediyor musun? Yani onların hilafetini reddediyor musun? Yani Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı kabul etmiyor musun? Zeyd şöyle cevap veriyor. Diyor ki onlar benim ceddimin dostlarıdır. Niye onları reddedeyim ki? Benim davam onlarla değil. Benim davam Emevilerledir. Ve böyle dediği anda hemen o grup Rafizan, biz de seni reddediyoruz ve isimleri Rafiziler olarak kalıyor. Yani gerçek Şia Zeydiyelerdir aslında. Rafiziler reddedenler yani diğer hilafeti Ömer'i de Ebu Bekir diğer hilafeti ve getirip bu davayı ta hilafete kadar götürüyorlar.
Yani gerçek Şia dediğin yani doğru yolda olanlar demek istiyorsun değil mi?
Evet tabii. Evet.
Ama yani Şia demek taraftar demektir. Yani Ali taraftarı olanlar Ali radıyallahu anh gibi inananlardır. Ama sonradan biz taraftar demişler ama Ali ile alakayı kesmişler.
Evet çok önemli husus burada. Şimdi herkes Yezid'de ortaktır zaten. Ehl-i sünnet de Yezid'i sevmez. Ve ona karşıdır ve onun haksız olduğunu herkes kabul etmiyor. Burada ittifaka gelmiyorlar. Ne yapıyorlar? Konuyu daha öne götürüyorlar. Ve hilafete kadar götürüyor. Ve diyorlar ki bizim davamız artık hilafet davasıdır. Ve aslında o dava da nereye gidiyor? Hangi hilafete? Sasanilerin işte bu Hüseyin'den olan, kızından olan evladına.
Oraya bir de burada çok güzel çok güzel bir şeyden bahsettin. Bu halife kelimesi de o zaman ortaya çıkar. Yoksa o zamana kadar ne Ali ne Osman ne bunların hiçbirisi kendisine halife demez. Evet. Çünkü halife kelimesi ciddi manada saptırılır. Allah'ı temsil eden kişi gibi çünkü kendileri Tanrı'nın yeryüzündeki temsilciler onun için imamiye denir yani. Onun için bak nasıl şey yaptıklarını şimdi öğreneceğiz evet.
Şimdi Ali'nin de İmam Ali'nin de Hüseyin'in de ondan sonraki evladının da Zeyd'in de öyle bir davaları yoktu. Yani hilafete karşı çıkmak, onları tenkit etmek, veliahtlık, imamlık Ali'ye verilmiştir. Öyle bir davaları yok, öyle bir dertleri de yoktu. Ama bu dert Hüseyin'in torunu ortaya çıktıktan sonra yani onun evlatları ortaya çıktıktan sonra başlıyor ve Zeyd'i rafz ederek Muhammed bin Bakır'a koşuluyorlar. Yani 5. imam Muhammed Bakır ondan sonra da oğlu Cafer oluyor ki şu anda onların ismi Caferler olarak geçer ki bu 12 imam onlardan artık büyük çoğunlukla da onlar teşkil etmektedir bu davanı. Yani bir kıyam.
Peki bunlar imamlarına nasıl bir özellik veriyorlar?
Şimdi isterseniz imamlarına verdikleri özellikten, sizin yazdığınız kitaptan, aracılık ve şirkten bir örnek vereyim. Çok örnek vardı, bir tanesini söyleyeyim. İmamları ile ilgili şöyle söylerler. İmamlardan hiçbiri bir öğretmene gitmemiş. Bir eğitimciden bir şeyler de öğrenmemişlerdir. Hiçbiri bir hocadan ders almamış, hiçbiri bir okula veya medreseye gitmemiştir. Böyle olduğu halde kendilerine bir şey sorulunca derhal en doğru cevabı verirler. Dillerine bilmiyorum sözü gelmediği gibi cevap vermek için düşünmeleri yahut cevabı bir müddet geciktirmeleri dahi vaki değildir.
Çünkü Allah'ın bilgisi onlarda yani. Neyi düşünsünler ki?
Böylece.
Evet. Şimdi bunu anlatırken İskender Evren'e sorulu aklıma geldi. Onu Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışıyordu. Orada sağlık problemleri, çünkü psikolojik problemleri dolayısıyla emekliye ayrılmışlardı. Sonradan onunla ilgili birçok şeyler ortaya çıktı. Ben onu çağırdım, davet ettim. O zaman İslami İlmer Araştırma Vakfı'ndayız. Konuşuyor falan. Şimdi kendisinin Kur'an-ı Kerim'i bilmediğini söylüyor. Yani Elif'i bilmiyor. Onu açıkça söylüyor. Elif'i ben bilmem ama Kur'an'ı bilirim. E nereden biliyorsun dedim. İşte Allah bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor dedi. Peki zikir ehli kim oluyor dedim. Biz oluyoruz dedi. Yani ne soracağım sana dedim. Her şeyi sor dedi. Peki sorayım dedim. Ya dedim İskender Bey. Millet camide namaz kılıyor. Bakıyorum ki Allah'ın secdeye koymuş iki ayakları yukarıda. Bunlar namazları oluyor mu? Bunu bana niye soruyorsun? Git hocalara sor dedi. Ondan sonra inançla ilgili bir şey sordum. Ya ha dedim kusura bakma bak yanlış sorular sordum. Şimdi orada da eski videolardan bir tane var. Ya dedim şuna bak. Şu videoyu açıyoruz resimler kayıp duruyor. Bu ne şey ne? Ben ne bileyim dedi. Ben elektron. Ulan sen ne biliyorsun? Dini bilmiyorsun. Fıkıh hiçbir şey. Sen ne bilirsin? Her şeyi bilirim. Şimdi aynen bunun gibi biliyorsunuz sonra ne hale getirildiğini kendisinin. Şimdi onlarla burada da birkaç tane toplantı yaptık. Onlarla ilgili bir şey yazmadım. Çünkü yani nesini yazacaksın? Hani bir çocukla karşılaşırsın sana bağırır çağırır. Onu düşündüğüm zaman hep aklıma şu gelir. Ben Erzurum'daydım. Kayınpederlerin sokağına gittim. Baktım ki küçük birisi var. Yani cüce birisi. İri yarı bir adama sövüp sayıyor, tekmeliyor. Adam baktı ya bir bak Allah Allah diyor. Ya kardeşim git diyor. Bana baktı ya ben şimdi bunu buna bir sokak atsam şey yapacak dedi. Millet beni ayıplayacak koskoca adam. Utanmıyor musun da buna? Ya kardeşim git. Aynen şekilde ben onunla ilgili hiçbir şey yazmadım. Çünkü diyecekler ki yaza yaza buna mı yazdın Allah aşkına diyecekler. Şimdi ama bir şeyler biliyor gibi geçiniyor. Yani insanlar gerçekten doğruların peşinde değiller. İnsanlar böyle. Şimdi burada Aydın Hoca şey yaptı. Mesela bak Yahya'nın anlattığı, Fatih'in anlattığı, Aydın'ın anlattığı hepsi aynı noktada birleşiyor. Yani Allah'a kimsenin itirazı yok. Tamam. Ama istiyorlar ki Allah'ın otoritesini yeryüzünde kullansınlar da hakimiyet kendilerinde olsun. Bunu da kimse kabul etmez. Etmeleri için Allah'la kendi aralarına kutsadıkları insanları koyuyorlar. O kutsadıkları insanlar da genellikle böyle kimseyle de görüştürülmez. Görüştürüldüğü zaman da belli şartlarda görüştürülür ki onların kutsallıkları kaybolmasın. İşte yani Allah konusunda hiç kimsenin problemi olmadığı halde bakarsınız ki kelam kitaplarında ispatı vacip diye, yani Allah'ın varlığını ispat diye uzun yazarlar. Sanki kimsenin ihtiyacı varmış. Ya bu ne Allah aşkına ya? Şimdi asıl mesele Allah'ı ikinci sıraya atarak arada işler çevirmektir. İşte Şia'nın yaptığı gibi. Bakın Şia millet zannediyor ki efendim Ali diyorlar, Fatma bunlar sadece Müslümanları kandırmak içindir. Niye Ömer'e düşmanlar? Çünkü Ömer radıyallahu anh zamanında Sa'd bin Ebi Vakkas komutasındaki Müslümanlar bu şeyleri yendiler. O günkü İran neydi? Sasanileri yendiler. Peki koskoca İran'ı nasıl yener? Bunlar çünkü Arapları böyle çapulcu kabul ediyorlardı. O Mezopotamya'da meyveler oluştuğu zaman bazı Araplar gelip çapullayıp gidiyorlarmış. Onları da hep öyle kabul ediyorlar. Lan daha bizim hiçbir adam yerine koymadıklarımız geldi koskoca devletimizi yıktılar. Bir de işin daha kötüsü. Bunlar Hindistan'a kaçtıkları zaman Sa'd bin Ebi Vakkas Ömer radıyallahu anh haber gönderiyor ya Ömer. Hayır inanamayacağınız miktarda şey elde ettik. Ganimet elde ettik ama erkekler çekilmiş gitmiş. Dünya kadar kadın var ve çocuklar var. Ne yapalım? Allah'ın emri gereği ganimetlerle ilgili yani yetimlere, miskinlere, çaresizlere verilen emir var ya diyor ki o ganimetlerden orada muhtaç olan kişilere verin diyor. Askerden de durumu uygun olanlar oradaki hanımlarla evlensinler diyor. Bak Ömer radıyallahu anh ne kadar şey yapıyor. Yezdi Cerd'in kızlarını en değerli kişilerle evlendiriyor ki bu kızlar şeyin kızı, Şah'ın kızı. Sıradan birisiyle değil işte Hüseyin'le kendi çocuklarıyla evlendiriyor. Bu kadar değer veriyor. Şimdi oradakiler bakıyorlar ki Allah Allah ya bunlar ne biçim insan? Lan bunlar Şah'tan 1000 defa daha iyi. Geldiler ülkemizi fethettiler, geldiler bize yardım ediyorlar. Ve üstelik bizi affedersiniz yani yataklarına atacağına diyorlar ki benimle evlenir misin? Allah Allah ya bunlar ne biçim insan? Kısa sürede İran Müslüman oldu. Fakat bu defa ortalık yatışınca esas şeye kaçan kafalar o bilgililer Hindistan'a geri geldiler. Biz Müslümanlığı kabul etmiyoruz deseler hiç kimse kabul etmeyecek. Bu Müslüman olmuş İranlıları nasıl üç kağıtçılıkla çeviririz? Onun oyunu yaptılar. Orada mecburen Ali'yi kullandılar. Resulullah'ın çünkü amcasının oğlu. Fatma'yı kullandılar çünkü kızı. Hüseyin'i kullandılar çünkü torunu. Ama bunlar için esas olan Şehruba. Bak dört tane karısı var. Hiçbirisinin çocuğun adını bilmezsiniz. Peki niye Şehruba? Efendim onların inancına göre şeyin Şehrubanu. Şeyin Şah'ın kızı olduğu için Allah'ın ruhu oradan ona geçiyor. Oradan çocuklarına geçiyor. Allah'ın ruhu içlerinde olduğu için herhangi bir okulda okumalarına ne gerek var? Bir şey sordun mu? Bir anında bilir. Anında bilir. Yani şeyde internetle ilgili problem. Sor anında bilir. İşte bunun için bu hale getirmişlerdir. Yani işin temeli Cenab-ı Hakk'ın Allah'a kulluk yerine araya koyacağınız aracılara kulluk etmek. Bakın mesela Müslümanlar da ne yapmıştır? Ömer radıyallahu anh nasıl davranıyor? Arkasından bütün mezhepler esir kadınları cariye yapıp yatağa atmışlar. Esir erkekleri köle yapıp emirleri altına almışlar. Ve bazılarını da öldürmüşler. Hepsi de bunda ittifak etmiş sanki dinin hükmü gibi. Kur'an-ı Kerim'e %100 aykırı olmasına rağmen mezhepler %100 ittifak etmiş. Önce Resulullah'ı ilahlaştırmasalar bu noktalara gelemezlerdi. Dolayısıyla esas kendilerine şey yapmış, yol açmışlardır. Bunlara çok dikkat edelim. Gerçekten din büyükleri çok rahatlıkla tanrılaştırılır. Hayatımızda Allah'ı birinci sıraya koyalım. Onun dışında her şey ikinci sıra. Şimdi bu arada şeyin sonuna geldik yayının. Yeni bir kitabımız çıktı, Ecel. Bu ecel konusunda da çok ciddi yanlışlar vardır. Bunu da inşallah bunu da duyuruyoruz. Bir de Yahya'nın çok güzel bir çalışması var ki bunun üçüncü baskısı çıktı. Şey olarak Ramazan ve Oruç diye. Ramazan da geliyor yakında. Burada da gayet güzel bir şekilde oruçla ilgili, Ramazan'la ilgili bilgiler var. Böylece dersimizin sonuna gelmiş olduk. İnşallah değerli izleyiciler, hayatımızda Allah'ı birinci sıraya koyarız ve kendimizi aldatmayız. Allah yardımcımız olsun.